Ayrım 19. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 202. Üçüncü haftanın sonunda Mimi bu çılgınlığın ben kendi sözlerim tarafından yutulmadan pratik kullanıma sokulma zamanının geldiğine karar verdi. Öykümü vermek için televizyon müdürüyle bir görüşme sağladı. Çünkü ekranda görmek ümidiyle bu çabayı uzatmanın benim kafa sağlığım için tehlikeli olacağına inanıyordu. Kararlaştırılan tarihte baştan aşağı beyazlar giydi çünkü burcuna göre o gün için en uygun renk beyazdı. Göğsünün arasına mareşinin bir madalyonunu yerleştirdi ve beni de peşinden sürükleyerek yola koyuldu. Yanında kendimi her zamanki gibi huzur içinde ve bu güçlü hermafrodit yaratığın ışığıyla korunmuş hissediyordum. Aravena bizi plastik ve camdan yapılmış bürosunda İyi bir yaşam sürdüğünü gösteren göbeğinin komik görünüşünü değiştirmeyen kocaman yazı masasının arkasında karşıladı. Ağzında yarı içilmiş bir puro ve düşünceli gözlerle bana bakan bu şişko adam, makalelerini okurken kafamda canlandırdığım kişiden çok farklıydı. İşin en yavan yönü dizi saçmalığıydı. Bu nedenle komşu çatıların ve yaklaşmakta olan fırtına bulutlarının göründüğü pencereden dalgın dalgın bakan Aravena, bizi yüzünü dönmeden kayıtsızca selamladı. Senaryoyu bitirmeme ne kadar kaldığını sordu. Şişman parmaklarıyla dosyayı aldı, bir göz attı ve boş kaldığında okuyacağını söyledi. Kolumu uzattım ve dosyamı aldım. Fakat Mimi atılıp onu geri verdi. Bu sırada onu kendisine bakmaya zorluyor, kirpiklerini öldürücü bir çırpınışla çırpıyor. Kırmızı boyalı dudaklarını ıslatıyor ve onu gelecek cumartesi akşam yemeğine davet ediyordu. Yalnızca birkaç arkadaş samimi bir toplantı diye fısıldadı. Dünyaya geldiğinde kendisine bahşedilen tenor sesini değiştirmek için icat ettiği dayanılmaz fısıltıyla konuşuyordu. Neredeyse görülebilir bir sis, iç gıcıklayıcı bir koku, ısrarlı bir örümcek ağı adamı sardı. Uzun bir süre elinde dosyayla şaşırmış durumda hareketsiz kaldı. Sanırım bugüne dek hiç bu kadar açık bir teklif almamıştı. Prosunun külü masaya düştü, fark etmedi bile. Çıktığımızda Mimi'ye, onu hemen eve davet etmen gerekir miydi diye sordum sitemle. Bu senaryoyu kabul etmesi için onu ikna edeceğim. Yaşamımda başvuracağım en son yolla olsa bile. Onu baştan çıkarmayı düşünmüyorsun, değil mi? Bu alanda her şeyin nasıl sağlandığını sanıyorsun? Cumartesi yağmurlu başladı ve yağmur bütün gün devam etti. Bu sırada Mimi, makrobiyoloji uzmanları ve vejeteryanlar insanlığı diyet kuramları ile korkutmaya başladıklarından beri zengin bir yemek sayılan pirinçle bir keşiş yemeği hazırlıyordu. Şişko açlıktan ölecek diye homurdandım. Havuç doğrarken fakat o hiç aldırmadı ve kendini vazoları düzenlemeye, tütsü çubuklarını yakmaya, müzik seçmeye, yere ipek yastıklar yerleştirmeye verdi. Çünkü ayakkabıları çıkarıp yerde oturmak da moda olmuştu. 8 davetli vardı. Aravena'nın dışında hepsi tiyatrodandı. Aravena zaman zaman televizyonda kamerasıyla bir yerlerde yapılan devrimin barikatlarında görünen o kızıl saçlı adamla birlikte gelmişti. İsmi neydi yahu? Onu daha önceden tanıyormuşum gibi bir duyguyla elini sıktım. Yemekten sonra Aravena beni bir tarafa çekerek Mimi'nin kendisini tam anlamıyla büyülediğini itiraf etti. Ondan uzaklaşmayı, kurtulmayı başaramamıştı. Onu taze bir yanık gibi içinde hissediyordu. Alnını kurulayarak, "Mutlak bir dişilik. Hepimizin içinde biraz erkeklik, biraz dişilik vardır fakat o son erkeklik belirtisini de içinden söküp atmış. Bu şahane kıvrımları yaratmış. Tümüyle kadın, tapılacak biri," dedi. O kadar yakın ve tanıdık olan arkadaşıma baktım. Fırça ve kalemle belirlenen yüz hatları, göğüsleri, yuvarlak kalçaları, annelik ve zevk için kupkuru olan dümdüz karnı, vücudunun yer hattı yenilmez bir inatla oluşturulmuştu. Kendi düşlerinden yoksun, başkalarının düşlerini tatmin için acıyla yaratılmış bu yapmacık yaratığın gizli yapısını yalnız ben derinliğine tanıyordum. Onu makyajsız, üzgün, yorgun ben gördüm. Depresyonlarında, hastalıklarında, uykusuzluğunda, yorgunluklarında yine ben yanındaydım. Bu gösteriş ve süsün arkasındaki çelişkili, ince insanı çok seviyorum. O anda bu kalın dudaklı, tombul elli adamın gerçekte Mimi'de bulunan kız kardeşi, anneyi ve dostu keşfedecek sevgiye sahip olup olmadığını kendi kendime sordum. Salonun öteki ucundan Mimi, yeni hayranının bakışını yakaladı. Onu durdurmak, korumak istedim ama kendimi tuttum. Mimi kendini Aravena'nın yanına bırakarak, "Haydi Eva, dostumuza bir öykü anlat," dedi. "Ne türden ister?" "Biraz müzik olsun mu?" diye önerdi Mimi. Bir kızılderili gibi bağdaş kurup oturdum. Gözlerimi kapadım ve birkaç dakika her zaman yaptığım gibi hayalimde beyaz bir çölün kum tepeciklerinde dolaştım. Bu çölde hemen sarı taftadan jüponuyla bir kadın belirdi. Sonra buna generalin partileri için senyoranın yarattığı oyunlar, annemin Profesör Jones'un dergilerinden çıkardığı soğuk bölgelere ait resimler eklendi. Anlatmaya başladım. Mimi öyküleri anlatırken başka, özel bir sesim olduğunu söylerdi. Öyle bir ses ki benim olmakla birlikte sanki topraktan çıkıp vücuduma giriyormuş gibi uzak ve yabancı. Odanın duvarlarının kaybolduğunu, benim çağrıştırdığım yeni ufuklarda uzaklaştığını hissettim. Konuklar sustular. Güneyde çok zor günler yaşanıyordu. Bu ülkenin değil, dünyanın güneyinde. Orada iklimler değişiktir. Kültürlü, uygar yörelerde olduğu gibi kış Noel'de gelmez. Barbar ülkelerdeki gibi yazın ortasına rastlar. Öykümü bitirdiğim zaman bir tek Rolf Kahr'la orada bulunanların alkışlamasına katılmadı. Sonradan bana, İki aşığın altın dolu bir torbayla kaçtıkları o güney ovasından gerçeğe dönmekte epey güçlük çektiğini ve ardından da bu üç kağıtçı çiftin hayaletleri rüyalarına egemen olmadan öykümden bir film yapmaya karar verdiğini itiraf etti. Rolf Kahr'le'nin bana neden bu kadar tanıdık geldiğini kendi kendime sordum. Bu yalnızca onu televizyonda gördüğüm için olamazdı. Geçmişe bir göz attım ve onu daha önce görüp görmediğimi düşündüm. Hayır, görmemiştim. Ayrıca onun gibi birisini de tanımamıştım. İçimden ona dokunmak geliyordu. Ona yaklaştım ve parmağımın elinin üzerinde gezdirdim. Annemin de çilleri vardı, dedim. Rolf Kahr'le kıpırdamadı ve parmaklarımı durdurmak için bir şey de yapmadı. Bana daha da gerillalarla olduğunu söylediler. Birçok yerde bulundum. Bana anlat biraz. Yere oturduk ve o hemen tüm sorularımı yanıtladı. Kendisini dünyanın her yerinden diğerine, bir mercek arkasından dünyayı izleyerek dolaştıran işini de anlattı. Gecenin geri kalan kısmını konuşarak geçirdik. Öyle ki diğerlerinin gittiğini bile fark etmedik. En son o gitti ve sanırım bu da Aravena onu zorla götürdüğü için oldu. Kapıda Prag'daki olayları filme çekeceği için birkaç gün burada olmayacağını söyledi. Ona bir öpücükle veda etmek istedim ama bana oldukça resmi görünen bir baş eğişle veda etti. 4 gün sonra Aravena anlaşmayı imzalamak için beni çağırdığında hala yağmur yağıyordu. Lüks bürosuna tavan aktığı için kovalar yerleştirmişlerdi. Müdürün bana açıkladığına göre senaryo alışılmış kurallara uymuyordu. Hepsi benzeri olmayan öyküler ve garip kahramanlardan oluşan bir düğümdü. Gerçek bir romantizmden yoksundu. Kahramanlar güzel değildi. Zenginlik içinde yaşamıyorlardı. Olayları izlemek hemen hemen olanaksızdı. Seyirci kendini kaybedebilirdi. Kısacası bir karmaşaydı. Hiç kimse onun yayınlama riskine giremezdi. Fakat o yapacaktı. Çünkü Mimi'ye söz vermişti ve bu çılgınlıkla ülkede skandal yaratma eğilimine karşı koyamıyordu. Ayrılırken, "Eva, yazmaya devam et. Bu çılgınlıkların nasıl biteceğini merak ediyorum," dedi. Yağmurun 3. günü seller başladı ve 5. gün hükümet olağanüstü hal ilan etti. Bu tür felaketlere kötü hava koşulları nedeniyle sık sık rastlanıyordu. Hiç kimse kanalları temizleme ya da kanalizasyon kapaklarını açma yoluna gitmiyordu. Ancak bu kez yıkım beklenenin çok üstünde oldu. Su tepelerdeki kulübeleri alıp götürdü. Başkentin ortasından geçen nehir taştı ve evlere girdi. Arabaları, ağaçları, stadyumun yarısını götürdü. Ulusal televizyon kameramanları lastik botlara bindirdiler ve evlerinin çatısında askeri helikopterle kurtulmayı sabırla bekleyen kurbanları filme aldılar. Aç ve sinirli olmalarına karşın çoğu şarkı söylüyordu. Çünkü yakınarak felakete ağırlaştırmak bir saçmalık olurdu. Yağmur bir hafta sonra önce kuraklığa karşı kullanılan yöntemle kesildi. Psikopos İsa'yı geçit töreniyle dışarı çıkardı. Halk, Miami'de bulunan meslektaşlarından yağmurun 9 gün daha süreceğini öğrenen meteoroloji uzmanlarının alaylarına maruz kalarak, şemsiyelerinin altında dua ederek onu izledi. Ve yağmurdan paçavraya dönüşmüş İsa, katedraldeki mihrabına döndükten 3 saat sonra gökyüzü aydınlandı. İsa'nın saçlarının boyası gitmişti. Yüzünden siyah boyalar akıyordu. En dindarlar onu kan terlediğine inanarak diz çöktüler. Bu olay Katolik Kilisesi'nin saygınlığını arttırdı ve bazı Marksist ideolojilerle huzursuz olanların ruhunu sakinleştirdi. Yağmur durduğunda zararları onarmak için kayıpların hesabını çıkardılar ve kenti yeniden düzenlemeye başladılar. Tam bu sırada vatanın babası medyanın yakınlarında sapasağlam mütevazi yapımlı bir tabut ortaya çıktı. Kapağını açtıklarında içinde sakin sakin uyuyan yaşlı bir kadın buldular. Bunu 9 haberlerinde gördüm. Ayrıntıları öğrenmek için televizyona telefon ettim ve Mimi ile felakete uğrayanları barındırmak için ordunun kurmuş olduğu kampa koştuk. Havanın düzelmesini bekleyen ailelerin üst üste sıkıştığı ordu çadırlarına vardık. Çoğu kimlik kartlarına kadar her şeylerini yitirmişlerdi. Fakat çadırlarda hüzün sezilmiyordu. Bu felaket, dinlenmek ve yeni arkadaşlar edinmek için iyi bir bahaneydi. Yarın bu kötü durumdan nasıl kurtulacaklarına bakacaklardı. Ama bugün suyun alıp götürdüğü şeyler için ağlamanın bir yararı yoktu. Elvira'yı burada gecelikle zayıf ve yorgun, bir yatağa oturmuş, garip tabutu içinde selden nasıl kurtulduğunu anlatır bulduk. Böylece büyük anneme yeniden kavuştum. Onu ekranda görünce beyaz saçlarına ve yüzünü değiştiren buruşukluklara karşın hemen tanımıştım. Çünkü yıllar ruhuna dokunamamıştı. Öykü ve tabutta ölü rolü oynama alışkanlığında kızarmış muz veren aynı kadındı. Kendime kalabalık arasında yol açtım. Onun üzerine atıldım. Onun uzun ayrılık yılları boyunca birikmiş heyecanla kucakladım. Buna karşılık Elvira beni sanki hiç zaman geçmemiş ve beni bir gün önce görmüş gibi görünüşümdeki değişiklikler yorgun gözlerinin bir aldatmacısıymışçasına heyecansız öptü. Düşünsene küçük kuşum, o sandıkta onca zaman uyumam ölümün beni hazırlıklı bulması içindi. Oysa sonunda beni yakalayan yaşam oldu. Bir daha asla tabutta yatmam, mezarlığa gitme sıram gelse bile. Beni bir ağaç gibi ayakta gömmelerini istiyorum. Onu eve götürdük. Yol boyunca taksinin içinde Elvira Mimi'yi seyretti. Hiç böyle bir şey görmemişti yaşamında. Onun kocaman bir bebek olduğunu söyledi. Daha sonra o bilgili aşçı elleriyle onun her tarafına dokundu ve cildinin bir soğandan daha beyaz ve tatlı, göğüslerinin iki turunç gibi sert olduğunu ve bademli pasta İsviçre pastaları gibi koktuğunu söyledi. Sonra da onu iyice incelemek için gözlüklerini taktı. O zaman onun bu dünyanın yaratığı olmadığından hiçbir kuşkusu kalmadı. Bir melek, dedi. Mimi de daha ilk anda onu sevdi. Asla sevgisinden yoksun kalmadığı annesinin dışında diğer akrabaları onu kadın olarak gördüklerinde sırt çevirmişlerdi. Onun da bir büyük anneye gereksinimi vardı. Israr ettiğimizi görünce Elvira konukseverliğimizi kabul etti. Ayrıca sel onun tüm eşyasını alıp götürmüş, yalnızca tabutu kalmıştı. Tabut evin dekorasyonuna uymadığı halde Mimi itiraz etmedi. Fakat zaten Elvira da artık onu istemiyordu. Tabut bir kez yaşamını kurtarmıştı ve Elvira bu riske ikinci kez atılmaya niyetli değildi. Birkaç gün sonra Rolf Kalle Prag'dan döndü ve beni gelip aldı. Kıyıya doğru yola çıktık. Öğleye doğru pırıl pırıl suyu ve pembe kumları olan benim evde kalmış bekarların evindeki tabloda gördüğüm dev dalgalı denizden çok farklı bir plaja vardık. Suya girdik ve acıkıncaya kadar güneşlendik. Sonra giyindik ve kızarmış balık yiyebileceğimiz bir yer aradık. Tüm öğleden sonrayı kumsala bakarak, beyaz şarap içerek ve birbirimize yaşam öykülerimizi anlatarak geçirdik. Ona yabancı evlerde hizmet ettiğim çocukluğumdan, sulardan kurtulan Elvira'dan söz ettim. Riyad Halabi'yi ve başka olayları anlattım. Ama Hubertan Oranjo'yu gizledim. Gizlememi istediği için onun ismini ağzıma almıyordum. Rolf Kalle savaşın açlığını, kardeşi Johan'in kayboluşunu, ormanda ağaca asılan babasını, tutsaklar kampını anlattı. Çok garip. Bunları asla söze dökmemiştim. Neden? Bilmiyorum. Bana giz olarak görünüyorlardı. Geçmişimin en karanlık bölümü, dedi ve gri gözlerinde bambaşka bir anlamla, sabit bakışlarla bir süre sessizce denize baktı. Katarina'ya ne oldu? Hastanede yalnız ve dokunaklı bir ölümle yaşama veda etti. Tamam, öldü ama senin dediğin gibi değil. Ona iyi bir son bulalım. Günlerden pazardı ve günlerdir ilk kez güneş vardı. Katarina çok canlı uyandı. Hasta bakıcı onu terasta bir şezlonga oturttu. Dizlerine bir battaniye sardı. Kardeşin çatının saçaklarında yuva yapan kuşları ve ağaçların dallarındaki filizleri seyretmeye başladı. Mutfak masasının altında, senin kollarında uyuduğu zamanki kadar güvenlikte ve korunmuştu. Gerçekten de düşünde seni görüyordu. Belleği yoktu fakat içgüdüsü senin verdiğin sıcaklığı koruyor ve kendini mutlu hissettiğinde senin ismini fısıldıyordu. Tam neşeyle adını fısıldarken, ruhu farkına varmadan uçup gitti. Az sonra annen ziyaretine geldiğinde onu hareketsiz ve gülümser durumda buldu. Gözlerini kapadı, alnından öptü ve ona bir gelin tabutu aldı. Beyaz bir örtü üzerine onu yerleştirdi. Rolf Kalle pürüzlü bir sesle, ''Ya annem, onun için de iyi bir yazgı hazırlayabilir misin?'' diye sordu. ''Elbette. Mezarlıktan eve döndü ve komşuların kendisini yalnız hissetmemesi için tüm vazolara çiçekler yerleştirdiğini gördü. Pazartesi ekmek yapma günüydü. Yas elbisesini çıkardı, önlüğünü taktı ve hamuru hazırlamaya koyuldu. Kendini huzurlu hissediyordu. Çünkü bütün çocukları iyiydi. Johan iyi bir kadın bulmuş, dünyanın bir yerinde bir aile kurmuştu. Rolf yaşamını Amerika'da sürdürüyordu ve Katarina fiziki bağlarından kurtulmuş istediği gibi uçabiliyordu. Annemin buraya gelip benimle yaşamayı neden kabul etmediğini biliyor musun? Bilmiyorum, belki yurdundan ayrılmak istemediğinden. Yaşlı ve yalnız, kolonide amcamın yanında daha rahat ederdi. Herkes göç edemez Rolf. O bahçesini ve anılarını koruyarak huzur içinde yaşıyor. 19. ayrımın sonu, sayfa 209.